أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nahl suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah-u Teala hem bu sureyi hem de bütün kitabı kendi muradına göre tam ve doğru anlamayı, doğru bir şekilde yaşamayı ve bütün insanlığa doğru bir şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala görevlerini tam yapan kullarından olmayı bizlere lütfeylesin. Evet, her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. O hem bu ayettir hem de bununla bağlantı olabilecek bazı ayetleri de okuyor. Evet, şimdi dinleyelim bakalım.
Evet, geçen hafta 9-14. Ayetler arasını okumuştuk. Allah Teala 9. ayetten itibaren 10. ayette birlikte bazı nimetlerden bahsetti. 15. ayette bugün oradan devam ediyor. Şöyle buyuruyor: Yer kabuğu sizi sarsar diye yere sabit dağlar yerleştirdi. Gideceğiniz yere ulaşmanız için de ırmaklar ve yollar oluşturdu. Başka işaretler de oluşturdu. İnsanlar o yıldızla da, yani kutup yıldızıyla da yollarını bulurlar. Bütün bunları yaratan hiç yaratamayan gibi olur mu? Bilginizi kullanmaz mısınız? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Elbette Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Allah neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'la aralarına koyup dua ettikleri hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar ölüdürler, diri değil. Ne zaman diriltileceklerinin farkında bile değillerdir. İlahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri bunu inkar eder. Onlar kibirli kimselerdir. Şüphesiz Allah onların neler gizlediklerini ve neleri açığa vurduklarını bilir. O kibirli kimseleri sevmez. 23. ayetin sonuna kadar okumuş olduk.
Evet. Şimdi bu 15. ayette Allah-u Teala diyor ki: Ve elka fil art. Allah-u Teala yerin içerisine yerleştirdi. Revasiye, sabit dağları yerleştirdi. Niye yerleştirdi? Entemide bikum, yeryüzü sizi sarsar diye. Şimdi yeryüzünün sarsması nasıl olur? Eğer toprağın altı daha şeye kadar, merkeze kadar topraksa, alt tarafta bir şey yoksa, bir sarsabilecek bir şey yoksa, mesela bir sıvı yoksa, bir mama yoksa, hiç dağlara da gerek yok. Burada hep birlikte şunu hatırlarsak çok iyi olur. Allah-u Teala Talak suresinde, yani Kur'an-ı Kerim'in 65. suresinde yeryüzünün göklerin bir örneği olarak yaratıldığını bize bildiriyor. Peki göklerin örneği ne demek olur? Mesela biz bakıyoruz, buradan birinci kat semaya kadar bir boşluk var. Ondan ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, yedinci kata kadar çıkan bir sema, bir gökler var. Onların aralarında tabii boşluklar var. Peki yer ile yerde göklerin bir örneği olarak yaratıldığına göre ne olur, yerde kaç kat olur? Mecburen yedi kat olur yani.
12. ayet.
12. ayet.
Son ayeti.
Son ayet.
Allahu allazi halaka seb'a semavatin ve minel ardı mislehunne. Yani Allah yedi kat göğü ve bir de onların mislini, ve minel ardı mislehunne, yeri ve mislini, yani yedi kat yeri yaratmış olandır.
Yedi kat yeri, yani olmuş onun örneği yani. Yani gökler ve yer.
Yani ve minel ardı, yerden de mislehunne, evet, onların bir mislini.
Misli ise gökler yedi katsa yerde, evet, yedi kat. O zaman demek ki bizim bu üzerinde bulunduğumuz toprağın altı boş olması gerekiyor. Tıpkı göklerin her bir kat kat olabilmesi için arada bir takım şeyler olması lazım. Bu toprak dünyanın merkezine kadar gidecek olsa kattan bahsetmek mümkün olmaz değil mi?
Arada başka şeyler de olacak.
Arada yani. Başka şeyler var.
Su var.
O zaman mesela mağma tabakası diye bize anlatılıyor. Tabii o konuda bizim kendi şahsi araştırmamız yok. Ama bu son derece mantıklı oluyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki şimdi bu mesela şurayı şu masanın üstünü yeryüzü olarak düşünelim. Peki bunun altında eğer bir sıvı varsa ne yapar bu?
Sallanır.
Gider. Bu savrulur. Bu o tarafa gider. Bu tarafa gider. Ondan sonra karalar birbirine çarparlar. Çarpışmalarla bir takım şeyler olur. Yani şöyle şu masanın üstündeki üst kısmının denize bırakıldığını düşünün. Böyle bunun gibi onlarca birbirine çarparlar, vururlar. İşte Allah-u Teala entemide bikum derken bunu söylüyor. Yani sizi sarsar diye. Ne olacak? Buradan o tarafa gittiği zaman tabii ki sarsılacağız. O zaman şimdi sabit dağlar. Ne oluyor sabit dağ? Demek ki dağların alt tarafta bir şeyle bir bağlantısı var. Buradan üstten aşağıya doğru. Mesela şeyde de Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle ilgili de aynı kökten bir kelime kullandı değil mi?
Yani Bismillahi mecraha ve mursaha.
Ve mursaha. Yani Allah-u Teala hani onun akışı, gidişi yani denizin üzerinde Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemi akıp gidiyor. Yani su dünyanın tamamı bir denize dönüşmüştü. Tamam Allah'ın adıyla akıp gitme. Bir de
evet.
Onun mürsası.
Yani demirlemesi, demir atması.
Yani demir atması olay. Yani çünkü gemi demir attığı zaman sarsılmaz değil. Ama şeyler, dalgalar onu istedikleri yere götüremez. Sabit kalır orada. Şimdi burada sizi sarsmasın diye ifadesi deprem olmasın diye manasına değil. Yani burada limandaki bir gemiyi düşünün. Limandaki gemi sallanmaz mı? Sallanır ama
kopup
savrulmaz.
Evet, kopup gitmez.
Savrulmaz. İşte bizi savrulmaması için Allah-u Teala böyle diyor. Ve bunun altında da demek ki yerin altında da bu yedinci kat oluyor yer. Altında da ta merkeze kadar kat kat devam ediyor. Vallahi yeryüzünü göklerin bir örneği olarak yarattığını bildirdiği için. Evet. Ondan sonra ve enharan yeryüzünde nehirler yaratmıştır. Ve sübülen yollar. Yani Allah'ın yarattığı yollar var. Yani şimdi bir vadiden giriyorsunuz, oradan devam ediyorsunuz. Bir dağdan bir geçit oluyor, oradan devam ediyorsunuz. Ve yani şeyler kesilmiyor yani şey. Önünüz kesilmiyor. Bir yerlere gidebiliyorsunuz. Yani yolları da Allah yaratmış. İnsanlar ne yapmış oluyor? Allah'ın o yarattığı yolları biraz daha kendi şeylerine uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Neden böyle yapıyorlar Allah-u Teala? Nehirlerde ve yollar yaratıyor. Lealleküm tehtedun. Belki hedefinize ulaşırsınız. Gideceğiniz yere ulaşırsınız. Şimdi ben bu ayeti okurken şey aklıma geliyor. Mesela bizim Erzurum'da Fırat Nehri'nin merkezi vardır. O da bir dağdan doğar, akar gider. Şimdi oradan ta ben işte Bağdat'a kadar, Basra aşağılara kadar gittiğim zaman nehrin hala orada olduğunu şey yapıyorum. Çok enteresan bir şey. Yani işte Allah-u Teala burada bize birçok bilgiler vermiş oluyor. Ve o nehrin sürekli aktığı alan da sizin için bir takım işaretler oluşturuyor. Yani işte şu nehrin doğusu, batısı, gittiği yer, aktığı yer hepsi şeyde tabiatta bir adres
yani. Harita.
Bir harita yani gibi oluyor. Yani. Doğal bir harita.
Yol veriyor, evet. Yön veriyor.
Hepsini bildiriyor size. Ama sadece bunu yapmıyor Allah-u Teala. Ve alamatin. Ve birçok alametler de Allah ortaya koyuyor. Bir takım işaretler de ortaya koyuyor. Ve bin necmi hum yehtedun. Bir de necimle. Yani o yıldızlar, o yıldızda onlar
yollarını bulurlar.
Yollarını, yani şeylerini, tabii yol, tabii doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, onunla hepsini bulabilirler. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, o yıldızla, en necim. O yıldız dediğimiz zaman, tabii Arap dili açısından en-Necm cins olarak da adlandırılabilir.
Yıldızlar.
Ama yıldızlar denebilir. Fakat burada Allah-u Teala ve-Necmi diye özel bir surenin adı olarak da Necm kelimesini kullanıyor. Orada bir şey söylüyor. Ve-Necmi idâ hevâ diyor. Çoğuldan bahsetmiyor. Tekilden bahsediyor. Yani hevâ nasıl oluyor? O yıldız sürekli zaten sizin tepenizde duruyor.
Herkesin gözü önünde.
Herkes ortada. ama açıkta. Gündüzün görülemiyor. Gündüzün ışıkları kayboluyor yıldızın. Ancak gece ortaya çıktığı zaman gece ortaya çıkma işi tamam, diğer yıldızlar da ortaya çıkar da yalnız o tek yıldızdan bahsediyor Allah orada ve-Necmi diye. Peki o yıldızla yönlerinizi bulursunuz. Peki o yıldız öyle bir yıldız ki işte bizim kutup yıldızı dediğimiz yıldız. Bunun güney kutup yıldızı da var. Şimdi buradan kutup yıldızı dünyanın kutup noktasının tam üstünde. Yani gökkürenin merkezinde yer alıyor. Dünya ile açısı tam 90 derece. Yani dünyanın, yanlış söyledim, dünyanın kutup noktasıyla açısı 90 derece. Peki ben şimdi şey yapayım. Kutup noktası kaçıncı derecelik enlem olarak biliyoruz Yahya? Kutup noktası ne diyoruz?
90
derece. Ne oldu şimdi? Bakın kutup yıldızı ya da kutup noktasının açısı kutup noktasının aynı zamanda enlemi oldu mu?
90.
İşte bu kutup yıldızı şeyle de ekvatorla da 0 derecelik bir açı yapar. Çünkü buna paralel olarak gider. O zaman ekvator kaç derece? 0 derece enlem değil mi? Ekvatorla kutup noktasına kadar biz bulunduğumuz noktada kutup yıldızıyla olan açımızı tespit edebilirsek kaçıncı enlemde olduğumuzu en küçük noktasına kadar kimseye sormadan belirleyebiliriz. Hiç kimseye sormamıza lüzum yok. Şimdi bak onlar ve bin necmuhum yehtedun derken ve bin şu neydi?
Evet ve bin necmuhum yehtedun. Yani insanlar onunla yol bulurlar.
Onunla yol bulurlar. Yol bulabilmek için önce bulunduğun noktayı iyi bilmen lazım. Değil mi?
Tabii kendin neredesin ki nereye gideceksin?
Gittiğin yani. Yeri de tespit edebilmem. Bir kere doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini çok net olarak biliyorsunuz. Çünkü tam tepede kuzey ise sağ taraf oraya doğru şey yaptığın zaman sağın doğu olur, solun batı olur. Sırtını çevirirsen tersi olur. Ama yani doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi net olarak bildiğin gibi bulunduğun noktanın da dünyanın hangi yerinde olduğunu çok net bir şekilde tespit edersin. Bir takım ne diyor ve alamati, bir takım alametlerle de sadece bu değil. Ne oluyor işte? Gezegenlerin ışıkları, ayın hareketleri, eğer o konularda şeyle ilgili uzay bilginiz varsa ya diğer yıldızlar da şey yaparlar ve bu yıldızların dünya ile olan açısı hiçbir zaman değişmez. Hiçbir zaman değişmez. Ama güneşle dünyanın açısı her gün değişir. Ayın da dünya ile olan açısı sürekli değişir. Ve bu açıların değişmesi de şey yapar, mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Şimdi o konuya girmeyelim. Yani şimdi tam tepe noktasını düşünün. Tam bu tepede kutup yıldızı. İşte bu da dünyanın şey noktası. Siz kutup noktasına gittiğin zaman tam tepeye şey yapmanız lazım. İşte biz kutup bölgesine gittiğimiz zaman onu yani büyük ölçüde görürsek tam kutup noktasına gitmedik ama çok tepede olduğunu da rahat bir şekilde gördük. Hiçbir zaman için, hiçbir an dünyanın kutup noktasıyla kutup yıldızının açısında en küçük bir değişme olmaz. Dolayısıyla dünyanın bütün bölgeleri kutup yıldızına olan açısıyla o enlemlerini belirleme imkanına sahiptir. Orada doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi çok net bir şekilde belirlenir ve diğer alamet işaretler de vardır. İşte doğuyu belirleyen, güneydoğu belirleyen, işte sabah yıldızı, akşam yıldızı, şunlar bunlar çeşitli şeyler, gezegenler. Ondan dolayı zaten okyanuslarda uzun yol kaptanları ancak o şekilde yollarını bulabiliyorlar. Evet. Diyor ki Allah-u Teala, tabi burada hakikaten yani Kur'an-ı Kerim'de ki yani son zamanlarda çok şükür sevindirici gelişmeler var. İşte bunları anlatınca bizimle dalga geçenler şimdi artık yanlışlarını anlamaya başladılar çok şükür. Yani Allah, çünkü neden yanlışlarını diyorum? Çünkü bu kainatı yaratanın sözleri bunlar. Burada yanlış olmaz. Ha, biz yanlış anlamış olabiliriz. O ayrı bir konu. Dolayısıyla bu tür ayetleri o konularda uzman olan kişilerle birlikte okuduğumuz zaman çok daha doğru bir şekilde anlayabiliriz. Mesela şimdi şeyi hatırlıyorum. Nerede? Bir üniversitedeydi. Isparta Üniversitesi'ne Amerika'dan bir araştırmacı gelmiş. Ben de Isparta'ya gitmiştim. İşte beraberce bir akşam yemeğine davet ettiler. O da bu şey konusunda, matematik coğrafya konusunda uzman olduğunu falan söyledi. Ben dedim ki ya şu anda dedim bulunduğumuz noktada buranın kaçıncı derece enlem olduğunu tespit edebilir miyiz dedim. Tabii dedi. Formülleri var. Çok rahat tespit ederiz. Ama biz elle yapmaya kalksak bir aydan fazla sürer hesabı. Bilgisayarla bir şey yarım saat falan da yarım saatte çıkar. Ya dedim şimdi bilgisayarı şunu bırak. Köylü Mehmet Ağa, dağda çobanlık yapan kişi, okuma yazma hiç bilmeyen bir kişi bunu tespit edebilir mi dedim. Böyle. Peki ben sana söyleyeyim dedim. Bunu anlatınca aa evet gerçekten ya dedi. Hiç düşünmemiştik bunu. Gerçekten dedi. Dolayısıyla hakikaten burada çok fazla Allah'a şükür tecrübelerimiz oldu. Çünkü her ilim dalı sahibiyle mümkün olduğu kadar ayetleri anlamaya çalışıyor. İmkanlarımız ölçüsünde tabii istediğimiz şekilde hiçbir zaman olmuyor da. Yani buna bir organize bir durum olsa işte Almanlarla anlaştığımız gibi Allah'ın kitabı merkeze konan bir ilmi çalışma yapılacak olsa yani sözde yapılıyor ama arkasından bu anlaşmaları uygulama imkanı ortadan kalkıyor. O zaman bilimde, teknolojide, her şeyde inanılmaz ilerlemeler sağlanır. Ondan sonra Allah-u Teala 17. ayette şöyle diyor. اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Hiç yaratan yaratamayan gibi olur mu? Siz niye Allah'a başkalarına benzetiyorsunuz? Her şeyi yaratan, ölçüsünü koyan, yok eden, tekrar yaratan, sistemi kuran o. Bizi yaratan da o. Bütün özelliklerimizi belirleyen o. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Bilgilerinizi hiç kullanmaz mısınız? Ya siz bakın yani siz bilim dediğiniz şey de Allah'ın yarattığı şeylerdeki kanun ve kuralları tespit ederek ortaya koyduğunuz şeydir. Ya bu bilgilerinizi doğru şey yapın. Allah'a gereği gibi değer verin. İşte bu Allah'a ait olan kitapta verilen bilgiler. Bir de bu bilgiler üzerinde çalışırsanız bu kitabın Allah'a ait olup olmadığı konusunda çok net bir şekilde kanaate sahip olursunuz. Mesela az önce söylediğim kutup yıldızıyla çok rahat bir şekilde yön belirleme ve bulunan noktanın belirlenmesi bu son derece önemlidir. Mesela işte coğrafyadan okuyorsun İstanbul kaçın derecede enlemde. Unuttum. Unut. Bana İstanbul değil bulunduğum nokta lazım kardeşim. Birilerine bunu anlatabilmem için. Yani Allah-u Teala bakın noktasal olarak herkesin ulaşabileceği şekilde bilgiler veriyor. Hiç yaratan yaratmayan gibi olur mu? Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız? Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız buna gücünüz yetmez. Yani siz ömür boyu saysanız bir hücrenin içindeki özellikleri bile saymaya gücünüz yetmez. Allah o kadar sonsuz nimetler yaratmış ki Yani şu anda ben konuşuyorum. Peki nefes alıyorum. Aldığım nefes dışarı çıkmazsa konuşabilir miyim? Nefes alamazsam konuşabilir miyim? Dilim var, zihnim var. Efendim vücudun bütün şeyler işte elimi ayağımı hareket ettiriyorum, gözlerim sizde. Sayamam yani. Bizi dinleyenler için de aynı şey söz konusu değil mi? Her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Allah'a akıl öğretmeye kalkmak kadar akılsızlık olur mu? İnnallâhe legafurur rahim. Şunu da bilin. Ya yanlış yapmıştım, işte kusur ettim, ben çok büyük suç işliyorum, çok büyük günahlarım var. Allah ne diyor? Şurası çok kesin. Allah gafurdur. Yani ne yapar gafur neydi Yahya? Bir Enes Hoca çalışmıştı.
Yani bağışlayan Allah tabii yani.
Üstünü örtüyor. Yani miğfer kelimesi var yani insanın başını koruma altına alan, başını örten şey. Gafur. Allah-u Teala hem bağışlıyor hem de üstünü örtüyor. Peki rahim ne? Bağışlanmakla kalmıyor, ikramda bulunuyor. İkramda bulunuyor.
Merhamet ediyor.
Yani siz Allah'tan hiçbir zaman umudunuzu kesmeyin. Hata yaparsınız. Bak gafurdur. Bağışlamakla kalmıyor. Sanki hiç yapmamışsınız gibi size muamele ediyor. O da değil, o da yetmiyor. Rahim. Yani çok merhametli. İyiliği sonsuz. İkramı bol. Bol ikramda bulunan Allah-u Teala. Allah'ın nimetlerini saysan bitiremezsin. İyiliği sonsuzdur. Ve ikramlarda da bulunur. Yeter ki sen doğruya yönel, yanlışlardan kendini kurtar. Vallahu ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linun. Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu bilir. Sen bu arada ayetler okuyacaksan oku.
Evet, yani benzerleri. Mesela işte bir üst ayet Nahl suresi 18. ayetin motamot aynısı İbrahim suresi 14. ayette de var. Diyor ki Allah ve ataakum min kulli ma saeltumuh. Allah size isteyebileceğiniz her şeyden vermiş. Yani etrafınıza serpmiş bunları. Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Şimdi kalkıp Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ona gücünüz yetmez. Ama ne oluyor? Sonuçta innel insane le zalumun kaffar. Bak bütün bunların karşısında insan son derece zalim. Yani yapılmaması gereken şeyleri yapan. Sürekli yanlış yapan ve çok nankör. Yani nimete karşı görevlerini yapmıyor.
Küfür kelimesinin asıl anlamı neydi?
Örtmek. Örtmek. Yani Allah'ın verdiği bu nimetleri görmezlikten geliyor ve çoğu zaman kendinden biliyor bunu. Kendine, ben yaptım. Ben ettim. Ben kazandım diyor. Ben ürettim diyor. Ve böylece Allah'ı ikinci sıraya atıyor. Üçüncü sıraya atıyor. Görmezlikten geliyor. Ve bundan dolayı da ne yapmış oluyor? Kafir olmuş oluyor.
Ama şimdi bu insanlar mesela ben yaptım, ben ettim diyenler başları sıkıştığı zaman kime yalvarıyor?
Önce Allah'a.
Allah'a yalvarıyorlar. Ve çok iyi biliyorlar ki bütün bunları veren Allah. Ondan dolayı mesela o keffarın karşılığı olarak ne diyor Allah burada? Nahil 19'da vallahu ya'lemu ma tusirrun. Allah sizin içinde ne gizlediğinizi biliyor. Çok iyi biliyor ki bütün bu nimetlerin sahibinin Allah olduğundan şüpheniz yok. Ama açığa vurduğunuzun da ne olduğunu biliyor. Açığa vuruyorsunuz. Yani insanlar genellikle kendilerini bir şey zannederek böyle bilhassa dini konularda atar tutarlar. Ben öyle Allah'a falan inanmam. Ben öyle dinsiz mi? Bunu söyleyenlere ben her zaman ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam deyince tabii ki inanıyorum demeye başlar. Niye? Çünkü şok oluyor ve gerçek ortaya çıkıyor. Yani herkes biliyor. En sıkıştığı zaman Allah'a sığınır. En zor anında Allah'a sığınır. Ama işte biraz önce ben yaptım demeye başlar. İşte Allah herkese neyi gizlediğini, neyi açığa vurduğunu gayet iyi bilir. Ondan dolayı Allah bütün kafirlere hangi özelliği veriyor ayetlerde? Keferu örtüyor. Nasıl örtüyorlar arkasından?
Kezzebu.
Ve kezzebu. Kezzebe kelimesi çokça yalan söyleyerek örtüyor. Ama bilmeden yapsa Allah onu kafir saymıyor. İnnellezine keferu min ba'di ma tebeyyene lehum
el huda.
Yani o gerçek, o doğrular kendisi için açıkça ortaya çıktıktan sonra üstünü örtenler. Dolayısıyla kafirlerin olmazsa olmaz iki özelliği var. Bir, gerçeği örtmek. İkincisi de yalan söyleyip durmak. Bir tane yalan yetmez. Peş peşe devam eden yalanlar olması lazım.
Evet, bu ayetin de mesela bir benzerini burada söyleyebiliriz. Ali İmran suresinin 29. ayeti var. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kul de ki in tuhfu ma fi sudurikum. Bakın, içinizde, göğüslerinizde olanı ister gizleyin, hiç kimse bilmesin. Ev tubduhu, ya da onu açığa vurun. Ne olursa olsun şunu bilin ki ya'lemhullah. Allah onu bilir. Kimse bilmese de Allah bilir. Dolayısıyla benim içim temiz, sen benim kalbimi bilmiyorsun diye insanları kandırabilirsin ama senin kalbini bilen Allah senin yalan söylediğini söylüyor. Hani biz çoğu zaman insanların birazcık tersine gidiyor, bu anlamıyorlar. Ya efendim, siz diyorsunuz ki işte herkes Allah'a inanır. İşte adam Allah'a inanmadığını söylüyor. Biz onun beyanına bakmayalım mı? Ya tabii ki bakalım, o inanmadığını söylüyor ama onun kalbinde ne olduğunu bildiren Allah da bana böyle olmadığını söylüyor onun. Ben niye onun söylediğine inanayım Allah'ın sözünü bırakarak? Allah diyor ki bak, bu içinde olanın tersini söylüyor. Ben de diyorum ki Allah'ın bu sözüne inanarak ben diyorum ki bak, sen yalan söylüyorsun. Senin de bir inancın var, bir imanın var ama benimkiyle aynı değil. Sen benim inandığım Allah'ın sana emir vermemesini istiyorsun. Hayatına karışmamasını istiyorsun. Sana yasak koymamasını istiyorsun. Sana emir vermemesini istiyorsun. Veya başına gelen kötü şeylerden dolayı onu sorumlu tutuyorsun. Onu cezalandırıyorsun kendince. Ondan dolayı Allah'a düşmanlık yapıyorsun sen. Ben senin içini bilen Allah'ın bana öğrettiği bilgiden hareketle bu iddiada bulunuyorum. Diyorum ki hayır, sen de inanıyorsun. Ama inanmak işine gelmediği için bana inkar ettiğini söylüyorsun.
Evet. Olmuyor. Çünkü siz konuyu Kur'an'dan öğrendiğiniz zaman o kadar güçlü hale geliyorsunuz ki, burada defalarca anlattım ama tekrarında da şey yok, çünkü sürekli yeni dinleyiciler devreye giriyor. 12 Eylül ihtilalinde Türkiye'nin en önde gelen ve kendisini ateist diyen kişileri, köşe yazarları, işte ilim adamları falan hepsi bir aradalar. Ben de oradayım. Ben şöyle masanın ön tarafındayım. Onların başkanı benim tam karşımda. Diğerleri de böyle bir hilal çizmiş vaziyetteler ama hepsi çok tanınmış kişiler. Konuşurken bu başkanları, hoca hiç kendini yorma. Ben öyle dinsiz bir adam. Ben Allah'a falan inanmam. Ben de hemen kalktım. Yani 80 ihtilal işte, bundan kaç sene önce oldu? 43 sene önce.
Evet. Yaşım ortaya çıkıyor ama mecburen söylemek durumundayım.
Evet.
Benim kalktım. Doğduğum yıl ya.
Yani. Sen doğduğun, evet, sene mi? Ondan belki bir iki sene sonra olabilir. Bilmiyorum da. Şimdi kalktım, şöyle sert bir şekilde yumruğu masaya vurdum. Ayağa kalktım yani. Oturduğum yerde konuşmadım. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmıyorum deyince böyle heyecanladı. Tabii inanıyoruz hocam.
Ama
senin inandığın gibi değil.
Mesele bu yani.
Mesele bu. Ya dedim bak, ben size ne zaman benim inandığım gibi inanın dedim. Allah elçi göndermiş, kitap göndermiş. Açın okuyun. Benim bir yanlışım varsa deyin ki hoca, sen böyle diyorsan ama Kur'an'da böyle. O sırada arkasındaki o yine Türkiye'nin önde gelen çok tanınmış olan şeyleri, kendilerini ateist diyen adamlar dediler ki hoca, biz bu Müslümanların neyini gördük? Dedim ki hiçbir şey olmasa bile şu dinsizler de Allah yaratmıştır diyorlar ya, yetmiyor mu size dedim. Bir sevindiler ki inanmak mümkün değil. Sağ ol hoca diye bağırdılar böyle topta. İşte yani her nerede böyle ben ateistim bilmiyorum derse bunu hep bu şekilde şey yaparım, arkasından kabul eder. Onun için işte Allah ne diyor? Yahya Hoca'nın okuduğu ayette de burada da, içlerinize ne sakladığınızı ben
Allah
biliyorum.
Allah'tan gizlemezsin.
Yine çok sıklıkla okuduğumuz şeyi de hatırlayalım istersen. Firavun'un ve hanedanının sözlerini de hatırlayalım. Evet.
Nerede? Neml suresinde. 27. surede. Allah Teala orada şimdi 13. ayette diyor ki Musa Aleyhisselam onlara geldi. Bütün ayetlerimizi, bütün gerçekleri ortaya gösterecek şekilde serdi. Ve dediler ki hâdâ sihrun mubîn. Ya diyorlar biz buna inanmıyoruz be kardeşim. Bu bir sihirdir.
Sen bizi biliyorsun.
Yani lan ağzından ne çıktı? Biz inanmıyoruz sözü çıktı. Değil mi? Şimdi diyorlar ya bu inanmayanlar. Ya sen benim ne dediğime bak. İnanmıyorum ben. Musa Aleyhisselam da Firavun'dan neyi duyuyor? Diyor ki hâdâ sihrun mubîn. Bu senin gösterdiğin bütün mucizeler bir sihirdir.
Yani bir göz bağlıyor.
Dolayısıyla Musa Aleyhisselam demesi lazım ki ya tamam ya bu adam gerçekten inanmıyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın da bilmediği karşı tarafın içini Allah 14. ayette diyor ki vecehadu biha. Evet. Bunlar bu mucizeleri inkar ettiler.
Ama bile bile
doğru. Yalan söylüyor. Bu zahirde böyle. Ama vesteykanet ha enfusuhum. İçten içe hepsi bunların doğru olduğuna kesinlikle inanıyorlardı. Bak içini çünkü Allah'tan başka bilen olmadığı için ne yapacaksan bana inanmıyorum diyorsa inanmıyordur. Ama Allah diyor ki ya inanıyor da inanmaması gerektiğini sana söylüyor. Niye? Zulmen ve uluva. Çünkü orada bir düzen kurmuş. Sana üstünlük sağlamış ve bu adam haksızlık yapmaya, insanlara zulmetmeye alışmış. Bu düzeni sürdürsün diye inkar etmek zorunda. Bu kadar. İnanmadığı için değil yani. İşine gelmediği için. Yani herkes bir menfaat peşinde koşuyor. İnanmayanlar da dahil. Ya bu inancını örtüp diyor ki ben inanmıyorum şudur budur. Niye? Çünkü dediğim gibi ya emir vermesini istemiyor Allah'ın ya yasak koymasını istemiyor. Ya birçok şeyin sorumlusu olarak Allah'ı kabul ediyor. Kendince cezalandırıyor. Mesela geçen gün Fatih Hoca anlatmıştı. Bu Darwin için böyle şeyler söylemişler. Karısı bir yerde bir beyanat vermiş. Demiş ki bu adam çok dindar bir adamdı. Ya o kadar dindar bir adam onu görseniz şaşırırdınız. Bir kızı varmış onun. Bir dünyalar tatlısı bir kızı. Çok da severmiş bunu. Çok bağlı kızına. Bir gün diyor hiç durduk yere kız öldü. Bu diyor ona öyle bir içerledi. Öyle bir içerledi ki diyor bütün bu ölümden diyor Allah'ın sorumlu tuttu. Ve o günden sonra kendince diyor ben bu Allah'ı insanların gözünde itibarsızlaştırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım dedi ve bütün hayatını diyor ona adadı. Evrimdir, şudur, budur, bilmem nedir falan. Hep bak bir yaşadığı bir şeyi Allah'a düşmanlık yaparak diyor unutmaya çalıştı.
Kızı kim vermiş ona?
Yoksa inanmadığı değil. O ana kadar inanıyordu Allah'a. Ama öyle bir şey yaşadı ki inanmama yolunu seçti. Yani inkar yolunu. Yani örttü o inancını. Ya o yüzden bu fıtri bir şeydir. Yani fıtratın önüne geçilemez. Ateistin de Allah'ı Allah, inananın Allah'ı da aynı Allah. Değişmez bu. Biri der ki ben inanmayı istemiyorum ona. Tamam bu onun yok olduğunu göstermez.
Tabii.
Mesela bu.
Şimdi mesela burada Allah-u Teala bir de şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıkları.
Müşriklerin genelde özellikleri var.
Evet. Müşrik ne demek? Müşrik ortak koşan demek.
Allah.
Allah'a ortak koşuyor. Zaten şirket mesela Türkçe'de onu aynı kökten türetilen şirket var. Tek kişinin kurduğu bir iş yerine şirket denmez. Birden fazla kişi olacak ki şirket olsun. Dolayısıyla şirk de Allah'a ortak koşan, yani Allah'ın varlığını asla inkar eden değil.
Yani ama şunu, Allah Allah bir sorunu var bu adamın.
Yani
ne sorunu var? Ya uzak biliyor Allah'ı kendine, değil mi? Ya bir şey var, bir derdi var yani.
Yok Allah'ın yaptıkları pislikleri Allah'a kabul ettirecek.
Evet.
Yani Allah'ın bildiğini de biliyor. En küçük şüphesi de yok. Ama kendini kandırıyor. İşte o şeyin yaptığı gibi az önce Firavun ve Hanedan'ın yaptığı gibi öyle yani. Bile bile yalana sarılıyor, yalana yöneliyor ve Allah da onu cezalandıracak. Dünyada da cezalandırıyor, ahirette de. Hayatı cehennem etmişti. Müminun suresinde diyor Allah-u Teala اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلِيهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا yani sabah akşam artık Mısır onlara cehennem olmuştu. وَيَمَ تَقُومُ السَّاءَ اَدْخُلُ عَلَى فِرَوْنَ اَشَدَّ الْعَزَابِ kıyamet günde Allah şey diyor at Firavun ve hanedanını onlara en çetin azaba onlara at diyor Allah-u Teala. Şimdi bunların yardıma çağırdıkları da
la yahlukune şey'en.
Evet, la yahlukune şey'en. Herhangi bir şey yaratamazlar. Ve hum yuhlakun. Onlar yaratılmışlardır. Yani Allah-u Teala ne şey yap, mesela bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a ilah diyorlar. Ne zaman onu ilah yaptılar? Kadıköy Konsili'nde. Kadıköy Konsili'ne kadar İsa'ya kimse ilah demiyordu. Kendileri yaptı. Kendileri de itiraf ediyorlar bunu. En küçük şüpheleri de yok.
Şimdi bu Katoliklere göre Hazreti İsa babanın elçisi kabul ediliyor. Şöyle diyorlar onlar. İsa babanın elçisidir. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Yani hiçbir buraya kadar problem yok. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabının 859. paragrafında var. 239'da var. Yani birçok yerden alıntı yapılmış. Fakat diyorlar ki şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Ve kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter.
Bak aracılık diyor. Evet. Bak aracılık değil mi? İşte Allah burada ne dedi?
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءٍ
مِنْ دُونْ aşağısı demek. Mesela evet. İşte diyelim biz buradayız. Bizim üstümüz şu tavanın aşağısı aradun olmuş oluyor yani.
Oradaki boşluğu evet. Dolduruyor yani.
Bu boşluğu dolduruyor. Evet. Allah'la, Allah'ı uzakta kabul ediyorlar. Allah'la kendi aralarında bir şey koyuyorlar. İsa'yı o arada aracı evet. Yapıyorlar. Peki bunu yapan evet, kim?
Hatta bir şeyde bu aracılık ve şirk kitabında İncil.com'dan sizin aldığınız bir görüntü var. Yani şey yapılabilirse burada Hazreti İsa'nın konumu anlatılıyor yani. Şurada tabii, şöyle bir
o da kendi ifadeleri var. Yani evet.
Gözükte gibi.
Mesela işte şurada, evet işte. Orada insanlar
evet, şey şurada arasında. Da aşağıda da diğer şey var. Yani Allah, kutsal tanrı ve günahlı insan. Arada bir boşluk var. İşte o boşluğu da burada kuzu şeklinde Hazreti İsa'yla doldurmuş oluyorlar.
Evet.
Allah'la kendi aralarına koyuyorlar.
Tabii, ve bunlar diyorlar ki işte ne zaman bunlar İsa'yı Tanrı yapmışlar?
Onu da buradan okuyalım. Hı hı. 325 yılında önce Ekümenik İznik Konsili toplanıyor. Orada İsa'nın yaratılmış olmadığına, babadan doğduğuna ve onunla aynı özden olduğuna karar veriliyor. 431 yılında bu sefer 3. Ekümenik Efes Konsili, Ekümenik Efes Konsili toplanıyor. Orada şu karara varılıyor. İsa kendi kişiliğini akıllı bir ruhla canlandırılmış bedenle birleştirerek insan olmuş. Meryem ana ise gerçek anlamda Tanrı'nın anasıdır kararına varılmış.
Yani hep Türkiye'de olmuş bunlar değil
evet,
mi?
Efes. Efes 451'de de 4. Ökümenik Kadıköy Konsili bu sefer toplanıyor ve şu karara varılıyor. Diyorlar ki Rabbimiz Mesih İsa'nın mükemmel Tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip, gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile insanlık açısından bizimle aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğduğunu, insanlık açısından bizim esenliğimiz için Bakire Meryem'den doğduğunu oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz evet, diyorlar.
Bu şeyde bakın evet. Şu anda bunu istersen gösterebilirsin. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Yani bu bilgiler tamamen buradan alınma, tabii bir özet olduğu için Yahya Hoca oradan okudu. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri ve bunun şu anda 123 ve 124. sayfalarından okudu. Okuduğu kısımlarda 464'ten itibaren 7'ye kadar olan paragraflar. Yani bak ne diyorlar? İsa'yı biz Tanrı yaptık diyor.
Oy birliğiyle.
Oy birliğiyle biz Tanrı yaptık. Oy birliği dediğiniz kim? Kadıköy'de toplanan konsil. Kadıköy'de, Kadıköy efendim?
İcma etmişler.
Oy birliği icma yapmışlar tabii. Kadıköy'de toplanan konsilde kimler var? Kadıköy dediğiniz zaman işte bu İstanbul. Roma'nın nedir İstanbul? Konstantiniyye Roma'nın başkentidir. Yani Roma devletinin isteğiyle bu olmuş. Ve onlar da toplanmışlar, emriniz olur. ve Allah'ın dinini kendi arzularına tamamen uydurmuşlar. İşte Allah-u Teala bakın mesela İsa Aleyhisselam için yani isterseniz bu arada şey bu Maide 117. ayet isterseniz ben buradan bir okuyayım. Bak şimdi Allah-u Teala ne diyor? Şimdi bunlar kiliselerine gidin. Kiliselerin önünde bir boş bir oda vardır. Odanın kapısı vardır. Orası orada İsa'nın durduğuna inanırlar. Şey yapar papaz girer. Onunla görüşür. Papa ne demek? Papa baba demektir. Yani Allah'ı temsil ediyor. Aslında bunların İsa'yla şunda bununla ilgileri yok ama kendilerini Tanrı yapmak için İsa Aleyhisselam'ı kullanmak zorundalar. Kendileri karar vermiş. Başka şekilde nasıl Tanrı olur? Dilediklerini dine kabul ediyor. Dilediklerini dinden çıkarıyor. Dilediklerini aforoz ediyorlar. Eğer onlar kabul etmezse kimse Hristiyan olamıyor. Bu ne? Bu Allah'ın dini olur mu bu? Yani aynı şey, sadece bunu bir örnek olsun diye söylüyoruz. Sanki Müslümanlarda yok mu? Aynısı, birebir aynısı tasavvufta var. Sadece ad değişiyor. Yok efendim Abdülkadir Geylani Hazretleri bilmem ne falan filan. Şeyh öldüğü zaman ne oluyordu? Şeyh Efendi Hazretleri.
Kınından çıkmış kılıç gibi tamamen artık hür oluyorlar onlar. Yani dünyadaki bütün o bedenden kurtuluyor, hastalıklardan kurtuluyor falan. Tamamen hür oluyor. Artık bütün zamanını dünyadaki şeylere ayırıyor. Tasarrufata.
Asıl Tanrı o oluyor. Tabii, aslında bunlar ölmüş kişileri tıpkı Hristiyanlar gibi ölmüş kişileri Tanrı yaparak kendilerini Tanrı yapıyorlar. Ben Tanrıyım derse olmaz. Onun için bugün kilise istediği kararı alır. O kilisenin aldığı karara kimse itiraz edemez. Çünkü Tanrı'nın temsilcisidir. Neyse ben şimdi şu ayeti okuyayım. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءٍ وَهُمْ يُخْلَقُونَ Allah ile araya koyup da çağırdıkları herhangi bir şey yaratamazlar. Onlar yaratılmışlardır. Evet. اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَا Onlar ölüdürler, diri değil. Ama bugün Müslümanlar da dahil İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne inanan var mı? Efendim siz öyle diyorsanız emriniz olur. Yok İsa Mesih tekrar gelecekmiş. Eskiden müftülüğe gelirlerdi. İsa ne zaman geliyor? Vallahi bilmiyorum ama geldiği zaman çağırın bir çay ısmarlayayım derdim. Evet. Ve ma yeşurûne eyyâne yubâtun. Onlar ne zaman tekrar dirilecekler ne bilmezler. Ölmüş. Bakın Allah-u Teala mesela İsa Aleyhisselam'ı bir örnek olarak aldık. Ali İmran suresinde İsa Aleyhisselam'a şöyle diyor 55. ayette. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkmıştı Yahudiler. Hem de öyle bir şekilde öldü, o kadar mucizeler göstermesine rağmen ve kendi kitaplarında Mesih beklentisi içerisinde olacaklarına dair ayetler olmasına rağmen böyle hesaplarına gelmediği için onu öldürmeye kalkmışlardı. Allah da şöyle diyor 55. ayette bir gün Allah dedi ki İsa ben seni vefat ettireceğim. Ve kendimi seni huzuruma çıkaracağım. Ne demek? Bütün ruhlar ölen kişilerin ruhları göklere çıkar. Ama kafirler için göklerin kapısı açılmaz. Bunda Allah-u Teala Araf kaçıncı ayetteydi? 30 küsur mu? Araf suresinde söylüyor. Bütün ruhlar göklere çıkar. Yani bu İsa Aleyhisselam'a has değil. Bütün müminlerin ruhları göklere çıkar. Araf 40'ta onda. Meariz suresinde de meleklerin ruhları göklere çıkardığını hep söyler. Yani şeyde kafirler gidiyor göklere çıkıyor ama birinci kaç göğün kapısı açılmıyor o kadar. Şimdi ve seni diyor kafirlerden arındıracağım diyor. Sana uyanları kıyamet gününe kadar diğerlerinden daha üstün konuma getireceğim. Şimdi bakın, ona uyanlar kimdir? Onu Resul kabul edenler, Allah'tan başka kim olduğunu bakın. Kim olduğunu şimdi Yahya Hoca'dan dinleyelim. Maide suresinin 116. ayetinde. Bak Allah-u Teala seni vefat ettireceğim dedi burada. Evet, vefat kelimesi Zümer suresi 42. ayette uyku manasına da gelir. Ölüm anlamına da gelir. Bakalım bu vefat ettireceğim derken seni öldür, senin canını alacağım mı demiş, yoksa seni uyutacağım mı demiş. Evet, oradan şey okuyalım istersen. Evet,
bu Maide 116. ayette Allah Teala diyor ki, yani bir gün Allah şöyle diyecek: Meryem oğlu İsa, beni ve anamı Allah'la aranıza iki ilah olarak koyun diyen sen misin? İsa diyecek ki, haşa, ben sana içten boyun eğerim. Doğru kabul etmediğim bir şeyi söylemem mümkün değil. Eğer demiş olsaydı mutlaka bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı bilmem. Bütün gaybı bilen sadece sensin. Onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim. O da ne? Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Yani ne yaptıklarını görüyordum. Ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten sadece sen kaldın ya Rabbi.
Bu iki ayeti birleştirdiğimiz zaman İsa Aleyhisselam'ın vefatı nedir?
Gerçek bir vefattır.
Gerçek bir ölümdür. Olup
ondan sonra yaptığı ilk konuşmada ahirette Cenab-ı Hak'la yaptığı konuşmadır.
Vefat ettiği andan itibaren olup bitenden haberim yok diyen İsa Aleyhisselam'a
nedir? Envattır. Ölüdür yani.
Ölüdür. Ölüdür.
Evet.
Ölüdür. İşte aynı işte bu şeydeki
Nahl
suresindeki ayetteki hükümler İsa Aleyhisselam için de geçerlidir. Bugün Müslümanlar da gidiyorlar Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinden bir sürü şeyler istiyorlar. Bak bir kere ben de böyle ilk hacca gittiğim sene miydi neydi? Böyle hani yetişmişiz ya gelene göre. Gittim Resulullah'ın kabrinde böyle bir ellerimi açtım şey yapıyorum. Bir de kendime baktım. Kendimden utandım. Ya bu dedim ben Resulullah'tan nasıl bir şey isterim? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyen kişi değil miyiz? Ve şaşırdım ve kendi kendime ya ben bunu nasıl yaptım dedim. Ama insan şey yapınca yani yanlış yetişince bilemiyor. E bugün Müslümanlar da gidiyorlar Resulullah'ın kabrinden bir sürü şeyler bekliyorlar. Maalesef yani değişen bir şey yok. Batıl aynı batıl. Çünkü batıl şey gibi bulaşıcı hastalıklar gibi çabucak yayılıyor. Evet, ne diyor Allah-u Teala? Onlar bir şey yaratamazlar. Kendileri yaratılmıştır. Ölüdürler, diri değillerdir. İşte felemma tevaffeyteni derken, beni vefat ettirdiğin zaman İsa Aleyhisselam ne diyor?
Bilmiyorum da ne olduğunu bitti. Demek ki ben öldüm,
bak
bittim.
Bugün ben Müslümanım diyenler bile onun vefatına inanmıyorlar. Hatta inanmayanlara kafir diyorlar. Çünkü kendi dinleri Allah'ın dini değil ki, haklılar. İnandıkları dinin İslam'la uzaktan yakından ilgileri yok ki. Bunlar da aynı şekilde kendileri Kadıköy Konsili'nde koymuşlar kararları. Kendi uydurdukları dinin kafiri oluyor adamlar. Evet. Evet, ve ma yeşurûne eyyâne yubâsûn, ne zaman diriltileceklerinde farkında değillerdir. Onun için şuurunda değillerdir. İlâhukum ilâhum vâhid, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Fellezîne lâ yu'minne bil âhire, ahirete inanmayanlar, gulûbuhum münkiratun. Evet, kendileri ahirete inanmaz ama kalpleri bunu kabul etmiyor. Kalpleri inkar ediyor. Yani az önce anlattığım o Türkiye'nin 12 Eylül ihtilalindeki meşhur ateistlerinden bir tanesi, başları defalarca anlattım ama tekrar söyleyeyim, yanıma geldi. Hoca işte eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadette geçirmeye değer. Tabii dedim, yani burada ne kadar ömrümüz var ki, bırak Allah'ını seversin ya. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. 1 milyon sene olsa ne yazar dedi. Bitmeyecek mi bir gün? Bak bu dedi, bu öyle bir kumardır ki yeryüzünde bu kadar karlı bir kumar yoktur dedi. Hadi bu kumarı oyna da bir göreyim dedim. Hemen yanından çekti gitti. Yani niye? Onun kalbi ahirete inanmıyor ama kalbi bunu kabul etmiyor. İçine yatmıyor bu. Ve hum müstekbirun. Niye? Onlar kendilerini bir şey zaman bir kendilerini büyük gösterecekler. Ben demeler lazım. İşte biz, bizim grup, bizim ekip bu şekilde şey yapıyorlar. Lacerem, yani hiç şüphe yok. Ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûn ve mâ yu'lûn. Onlar neyi açığa vurmuşlar, neyi gizliyorlar, Allah çok iyi biliyor. Allah'tan hiçbir şey saklayamazsınız. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Şimdi Allah-u Teala kendini büyük zannedenleri sevmez. Bu ki bu araya koyan aracılarla ilgili bir de şeyde bir ayet vardı. Ahkaf
suresinin 4. ayeti.
Bak bakalım.
Evet, bunu derslerimizde sık sık okuyoruz. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak orada. Diyor ki kul, de ki eraeytum ma ted'une min dunillah. Yani Allah'la aranıza koyup dua ettiklerinize şöyle bir baktınız mı? Eruni, gösterin bakın bana. Maza halaku minel ard. Onlar şu yeryüzünde ne yaratabilmişler? Hani siz onlara bir ibadet yapıyorsunuz. Onların ibadete layık olduğunu söylüyorsunuz. Yani ilah olduklarını söylüyorsunuz. İlah bir şeyler yaratmış olması lazım ki ibadete layık olsun. Ne yaratabilmişler onlar? Yok. Em ya da lehum şirkun fis semavat, ya da göklerde herhangi bir ortaklıkları falan mı var bunların? Yerde yarattıkları bir şey yok. Gökte bir ortaklıkları var mı? Varsa gösterin. İtuni bi kitabin min qabli hatha ev esaretin min ilmin in kuntum sadikin. Eğer bu iddianızda haklıysanız, doğru söylüyorsanız, bana bu kitaptan önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı, bir şey getirin. Yani beni ikna edin. Deyin ki evet, bunlar şunu yaratmışlar, bunların gökyüzünde bir ortaklıkları var. Yok. Öyleyse ve men azallu mimmen yed'u min dunillah. Bakın, Allah'la kendi aralarına koyup birilerine dua edenden daha sapkın kim olabilir? Kime dua ediyor bunlar? Men. Öyle kimselere dua ediyorlar ki la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar kendilerine asla cevap veremeyecek olan kişilere, varlıklara bunlar dua ediyorlar. Onlar nasıl? Ve hum an duaihim gafilun. O zavallıların, kendilerine dua edilen varlıkların da bundan hiçbir şekilde haberi yok. Kendilerini nasıl konumlandırdıklarına bu yeryüzündekilerin, bunların hiç haberi yok ondan. İsa aleyhisselam vefat etmiş gitmiş, kendisinden sonra onu Tanrı yerine koymuşlar. İsa aleyhisselamın ne kabahati var? Haberi bile yok bundan. Muhammed aleyhisselamın vefatından sonra Müslümanların ona yüklediği olağanüstü, Allah'ın vermediği o payeler, şunlar bunlar falan yapıldı. Onu da haşa ilahlık makamına yükselttiler falan. Muhammed Aleyhisselam'ın bundan haberi yok. Ne kabahati var? Hiçbir şey yok.
Birçok konuda mezheplerin tamamında Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri Kur'an'ın üstüne şey yapıyor. Ona ait olduğunun evet, da ispatı yok.
Evet.
Kendi uydurdukları sözler ona mal ediyorlar. İşte Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı evet, mal ettikleri gibi.
Sonra ne olacak diyor Allah? وَاِذَا حُشَرَ النَّاسُ. Ama gün gelecek, insanlar Allah'ın huzurunda toplandıkları zaman كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً. Bu kendilerine dua edilen o zat-ı muhteremler yarın öbür gün bu kendilerine dua edenlere düşman kesilecekler diyor.
Ya, kabul eder mi?
Yani diyecek, nereden çıktı yani, ben böyle bir şey söylemedim. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Ve kendilerine yapılan bu kulluğu da asla kabul etmeyecekler.
Evet.
Öyle bir şey olmayacak diyor Cenab-ı Hak.
O zaman öyleyse evet, dini kendi aklımıza göre, şuna buna göre değil, Allah'ın istediği şekilde yaşamak zorundayız. Ayetlere herhangi bir ilave veya çıkarma yapmadan Allah ne dediyse o demek zorundayız. Yoksa falanca kişi ne dediyse falanca kişi değil, ne dediyse değil. Yine burada sıklıkla söylediğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam'ın nebi sıfatıyla yaptıkları eylemler sorgulanır. Bunu Allah-u Teala Mümtehine Suresinin son ayetlerinde anlatıyor. Aynı zamanda Ahzab Suresinde de onun 37. ayetinde de buna örnek veriyor. Biz buna, yani buradan sonuç şu: her konuda bir sorguluyorsak din konusunda bin sorgulamamız lazım. Çünkü tüm insanlığın en yumuşak karnı dindir. Buna çok dikkat edelim. Allah-u Teala cümlemizi bu fesatçılardan, hurafecilerden, din uyduranlardan muhafaza eylesin. Doğrulardan asla taviz vermeden Allah'ın rızasına odaklanarak yaşayan ve onun huzuruna gidinceye kadar da asla başkasına boyun eğmeyen, sadece Allah'a teslim olan kullardan eylesin. Allah hepimizden razı olsun.